ساختاری ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Oğuz Karahan neslisin, Ertuğrul Osmanoğlusun, Hakk'ın bir kemter kulusun, İstanbul'u ağaç, gülzar yap. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri, Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Sami Yaygıngöl bulunuyor. Ve ben Deniz Fehim Harmanşa sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Heyecanlıyız. Sanki evet. Fethi bir daha yaşıyoruz.
Fethin 558. Evet. yıl dönümünde. Evet. Yine beraberiz.
Yine beraberiz.
Dinleyicileriyle. Çok tabii güzel bir duygu. Evet. TGRT dinleyicileriyle beraber olmak, onlara seslenmek.
Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür bu yoğunluğunuza geldiniz buraya, lütfettiniz. Konumuz malum. Girişten de anlaşıldığı gibi Fetih ve Fatih Sultan Mehmet evet. Han. Öncelikle iletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam Fetih inşallah uzun uzun anlatacaksınız bize ama öncelikle İkinci Mehmet Han'ın yetişmesi nasıl oldu? Kimler, nasıl, nerede? Böyle bir girizgahla başlamak istiyoruz. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Ben de tabii Fethin 558. yıl dönümünde elbette ki Fatih'ten, İstanbul'dan, Fetih'ten uzun uzun bahsedeceğiz. Ancak güzel bir dörtlükle giriş yaptın. O çok önemli ve çok mesajlar olan bir dörtlüktür. Osman Gazi'ye atfedilen bir dörtlüktür. Ertuğrul evet. Osmanoğlu'sun, Oğuz Karahan neslisin. Hakk'ın bir kemter kulusun, İstanbul'u aç gülzar yap. Yani orada bir defa öncelikli olarak tarih şuurunun en yüksek derecesini görüyoruz. Tarih şuurunu. Yani bir insan elbette ders alacağı, ibret alacağı kişi ve onun yetişmesinde en önemli kişi ata ve babasıdır. Dedesidir, ceddidir. Dolayısıyla orada ilk olarak Ertuğrul Osmanoğlu'sun. Yani Osman Gazi ahfadına dedesini ve atasını unutmaması lazım geldiğini, onu tanıması, bilmesi gerektiğini ve ondan en iyi bir şekilde istifade etmesi gerektiğini ve soyunu yine en iyi şekilde öğrenmesi gerektiğini açık bir biçimde ortaya koyuyor. Sen Ertuğrul ve Osmanoğlu'sun. Ardından Oğuz Karahan neslisin gibi böyle 42. göbekteki ecdadına kadar gidiyor ki bu tarih şuurunun Osmanlılarda ne kadar ileri olduğunu gösteren bir hususiyettir. Yani 42 göbek, bu arada 1000 yıldan fazla bir zaman var. 2000 yıla yakın bir zaman var. Onlarca hanedanlar geldi geçti. Fakat hepsini birden kucaklayan böyle bir tarih anlayışı gerçekten çok önemlidir. İşte bizim belki de son dönemlerde kaybetmiş olduğumuz bir anlayıştır bu. Tarih anlayışında, tarih şuurunda. O Osmanlılar 2000-3000 yıla en eski ecdatlarına kadar gidebiliyorlar. Ve Oğuz Karahan neslisin, bütün bu nesillerini unutma diyerek ifade ediyorlar. Bunun ikinci bölümü ise başka bir noktaya geçiyor. Hakkın bir kemter kulusun, İstanbul'u aç gülzar yap. Burada ise bir hedef veriliyor. Yani devletlerde hedefler çok önemlidir. İdealler, varacakları noktalar çok çok önemlidir. Hedefi olmayan devletlerin bir yere varması mümkün değildir. Onlar günü birlik yaşarlar, günü kurtarmaya çalışırlar ve geleceği hep kaybederler.
Kabile.
Kabile hayatı gibidir. Sonuç hüsrandır. Bunlardan devlet falan olacak bir durum söz konusu değildir. Onun için mutlaka devletlerin ideallerinin olması lazım. İdeallerinin olması lazım. İdeali olan devletler gerçekten büyüyerek devam ederler. Ve mutlaka her zaman bir ideale kavuştuğu zaman yeni idealleri vardır. İşte bizim eskiden beri gelen bir kızıl elma ülkesi deriz. Yani Türklerde her zaman bu ideal yaşamıştır, olmuştur, bulunmuştur hayatlarında. Ve onların belki mevcudiyetlerinin en önemli bir noktası olmuştur. Bu büyük milletlerin, devletlerin her birinde de vardır. Yani şöyle büyük devletleri gözden geçirseniz, Rusya gibi, İngiltere gibi, yani eski, kadim böyle devletleri şöyle gör, her birinin mutlaka tarihte çok önemli idealleri, hedefleri olan ülkelerdir. Ve bu idealler bulunduğu müddetçe onlar büyürler. Onlar bir yerlere varırlar. Zira insanı ilerleten idealidir. Şimdi siz atıyorum işte ilkokula başlıyorsunuz ama bitirmek gibi bir idealiniz dahi yok. Bir de ta işte ilkokul aklı başına geldiği zaman çocuğun düşün ki bir şey olmak. Bir doktor olmak, bir mühendis olmak değil mi? Ya bir şey söyler. Ben şunu ol, belki onun farkında da değil. Ama kendine göre bir ideal çizmiştir. O şeyi anladığı noktada ise, ya 12 yaşına gelen bir çocuğun 13 yaşına ortaokula başladığı zaman, o ne olacağını gördüğü ve anladığı bir zaman ise, bu artık onda sönmez bir meşale haline gelir ve mutlaka oraya kavuşmak için her türlü şeyi geçecektir. Ya doktor olduğu zaman da bitmeyecektir. Bu bir ideal daha belirleyebilecektir. Bu ideale de belki kendisi değil de evlatları gelirler. Evlatları yetişirler. Yani sadece kendini değil kendisinden sonraki ahfadını da götürebileceği veya nesilleri sevk edebileceği idealler çok önemlidir. Mesela bugün sivil toplum kuruluşları.
Evet.
Değil mi? Bir insan bir sivil toplum kuruluşunda bir yer alır, onu bir yerlere götürür. Yoksa kendisi sadece işte bir doktor, bir mühendis kazanır, bir şeyler yapar, ölür gider yani netice itibariyle. Halbuki onun ölümsüzleşmesi için bir takım başka şeyleri yapması lazım gelir. Dolayısıyla bazen hani sönmez bir meşaleyi yakıp gidenler ölmez diyor. Sönmez bir meşaleyi yakıp gidenler ölmez. O bir meşaleyi yakıp gidenler asla ölmemektedirler. İşte Osman Gazi burada ne yaptı Osmanlılara? Bir sönmez meşale yaptı, yaktı.
Hala yanıyor.
Ne dedi? İstanbul'u aç gülzar yap. Yani bir meşale yaktı ve biz bugün Osman Gazi'den başlatabiliyoruz bunu.
Evet.
Dolayısıyla o gerçekten dörtlük çok önemli bir nokta.
Dün bir toplantıya iştirak ettim hocam.
Evet.
Dün itibariyle Ahmet Cevdet Paşa'nın rahmetullahi aleyh ve Sultan-ı Şuara Necip Fazıl Kısaköy'ün anma toplantısıydı. Orada konuşmacıların bir şöyle bir şey nakletti. Üstad'dan. Dedi ki annesi hastanedeyken üstadın 12 yaşlarında. Annesi demiş ki evladım senin şair olmanı çok isterdim. O gün üstad demiş ki içimde buna benzer duygular vardı ama o gün daha çok kuvvetlendi ve o yönde çalışmaya başladım. Bir hedef belirlemiş ve bugün bile hala insanların ona örnek aldığı bir zat.
Çok
şiirleriyle,
doğru.
Yazılarıyla, romanlarıyla.
Şimdi gerçekten şu yönü çok bilmiyorduk. Mesela evet üstadın şiir yönünü, şairliğini, her yerini ama bu meşalenin nerede tam yakıldığını da açıkçası bilmiyorduk değil mi? Ben de şimdi duydum. Bakın yani bir annesi bir meşale yakıyor onun ruhunda, onun beyninde, onun kalbinde bir şey uyandırıyor. Yani anaların bazen istekleri ve şeyi hele hastanedeki bir ya evde değil de hastanede söyleyen, belki duygusal anların çok yaşandığı bir sırada sizden bir şey istemesi belki de sizde ona mutlaka ulaşmak azmini uyandıran bir husustur. Sizde de eğer buna yatkın, mutlaka bunu gördü o anne. Yani evet, durduk yerde şiirle hiç iştikali olmayan, belki alakası bulunmayan birine söylemez de. Onda belki bu şeyi gördü, bu istidadı gördü veya bu azmi gördü. Evet. Gördü ve ona yani şöyle olmanı isterdim. İşte o anda kendisinde olan o istidadı ortaya çıkarttı ve onun en yüksek bir aşk haline gelmesine sebep oldu.
Evet.
Dolayısıyla da bak bu noktadan bir Sultan-ı Şuara, evet, değil mi, ortaya sonra çıktı. Yani Necip Fazıl Kısakürek gibi bir şiir üstadının bu millete gerçekten belki de o anne hediye etmiş belki oldu de bu sonra haliyle.
Kaldırımlar şimdi şiiri geldi sonra.
Evet.
Akabinde. Yani şairler diyorlar ki bu işin üstadları, hiç şiir yazılmasa, sadece kaldırımlar olsa yeter.
Üstad için mi?
Evet.
Evet.
Yeter diyor.
Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta, ben bu kaldırımların istediği çocuğum. Değil mi?
Evet. Evet.
Bir gün konuşuruz inşallah.
İnşallah üstadlar, hepsini gani gani rahmet eylesin.
Evet. Bak. Şimdi işte bu noktada da o zaman hani bu meşale ve ideal ve hedef dediğimiz zaman burada şunu ifade edelim ki bu meşaleyi de Peygamber Efendimiz yakmış bulunuyordu.
Evet.
İstanbul'un fethi meşalesini ilk olarak Peygamber Efendimiz Müslümanlar için bir hedef ve ideal koydu. Bu da Peygamber Efendimiz'den gelen idealist sahibi olmak, bir hedef çizmek, bir hedef tayin etmek kendisine aslında aynı zamanda bir sünnet-i seniyye olmuştur.
Evet.
Yani bir insanın bir hedefinin, bir gayesinin, bir idealinin olmuş olması. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَنْتِنِيَّ وَلَنِيمَ الْاَم۪يرِ اَم۪يرُهَا وَلَنِيمَ الْجَيْشِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ. Bugün Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinin, evet, o dış kapısından içeri girerken
tam
şu,
karşıda.
Evet, tam karşıda şu hadis-i şerifi görürüz değil mi?
لَتُفْتَحَنَّ
الْقُسْتَنْتِنِيَّ Konstantin'in o şehri mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir. Şimdi Peygamber Efendimiz bir, onun fethedileceğini beyan ediyor. İki, onu fetheden komutanın ne güzel komutan olduğunu ve onu fetheden askerin ne güzel asker olduğunu, onları öven Peygamber Efendimiz var. Şimdi Peygamber Efendimizin övdüğü bir orduda bulunmak, Peygamber Efendimizin övdüğü bir ordunun askeri olmak, Peygamber Efendimizin övdüğü bir ordunun komutanı olmak ve ne güzel komutan
iltifatına,
o sözüne nail olabilmek ne büyük bir duygudur, ne yüce bir duygudur. Şimdi öyle bir ideal veriyor ki Peygamber Efendimiz, onun fethedilmesinin yanında orada bulunan insanların güzel insanlar olduğunu, övülen insanlar olduğunu, beğenilen insanlar olduğunu, onların ölümsüzleşeceğini ifade ediyor. İşte bugün 558. yıl dönümünde bir ölümsüzlüklerini bir kez daha hatırlıyoruz. Dünya, Türkiye çapında hemen her tarafta onları yad ediyoruz, onları anıyoruz, onlarla ilgili programlar yapılıyor. Ve şu anda İstanbul'da yaşayanlar onlara minnettar, onlara dua ediyor. Onların yaptırmış olduğu eserler hala İstanbul'da bulunuyor ve hizmet veriyor. Dolayısıyla işte şu meşale 8 asır yanacaktır. 8 asır devam edecektir. Dolayısıyla bu meşaleyi Peygamber Efendimiz bir ideal olarak ortaya koymuş ve bütün İslam devletleri buna bunu gerçekleştirebilmek ve o övülen ordudan, övülen komutan olabilmek için çırpınmışlardır. Bunlar çok tabii önemli hususiyetlerdir. İşte o zaman için Anadolu beyliklerinin belki de en küçüğü, en zayıfı, en kudretsizi değil mi? Bir, evet, Osmanlı beyliğinin çıkışındaki idealizm çok önemli. Yani ortaya çıkışındaki belki de en zayıf bir noktada bütün Anadolu beyliklerini şöyle bir gözden geçirdiğimizde bunların en zayıfı, en güçsüzü, ekonomik açıdan olsun, asker açısından olsun ve imkanları açısından olsun en zayıfı Osmanlı ve en de böyle etrafı düşmanlarla çevrili Osmanlı. Ya böyle bir noktada o Osmanlı Beyliği bir ideal olduğu zaman insanda, bir gayret ve ideal, bir aşk uyandığı zaman işte o gidiyor. Evet, onun insanlar jeopolitik konumları derler, bir takım hususiyetlerini söylerler, cihat, bunların her biri, ama işte şu idealizm noktasında unutmamak lazım.
Evet.
İdealizm de diğerlerinin kat be kat fevkinde olduğu için Osmanlı bir yere geldi. Yani bir başarı, tek yönlü bir başarı asla olmuyor. Evet. Çok yönlü bunun
ruhu olunca, evet, ideal dediğimiz bu belki, diğer şartlarda tamam oluyor. Yoksa ruh yoksa, hedef yoksa ne olur ki insanın? Evet. Çok iyi bir doktor, çok iyi bir hukukçu olsa da bir işe yaramıyor dediğimiz, evet, gibi. Evet, bu ideali güçlendiren amiller, kişiler.
İşte şimdi böyle bir ideal olduğu zaman onu fetheden, onu fethedecek insanlar olarak öncelik bu ideali başarıya ulaştıracak kimselerin ve ekiplerin sağlanmasıdır. Değil mi? Siz bir idealiniz, kendinize bir ideal edinmişsiniz.
Evet.
İşte kurduğunuz bir şirketi bir yere getireceksiniz ama bunun adımlarını atmıyorsunuz. Bu boş bir idealdir. Evet. Önce onun şartlarını yerine getirmektir. Bunun birinci şartı insanların gerçekten hani Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın şeyi vardır.
Meşhur
nasihatı vardır. Yani insanı yaşatmak ilimle olur. Öyleyse ilimle mücehhez insanlar meydana getirmek, o topluluğu kurmak, bir takım oluşturmak, ilim adamları olacak, bunun gerçekten disiplinli bir askeri ve ordusu olacak, günün teknolojik imkanlarıyla donanacak, her türlü gelişmelere açık olacak. Şimdi Osmanlı'nın tabii o nüvelerine, o noktalarına baktığımız zaman sistemli bir, gerçekten bir sistemin kurularak gittiğini görüyoruz. Ve baştan itibaren hep bir gelişmeye açık bir sistem. Nihai değil, gelişerek devam eden bir sistem oluştuğunu görüyoruz. Bu sistemin içerisinde belki de çarkların en ağır noktasından şehzadeler geçiyor.
Değil
şehzadeler
mi?
Evet.
En rahat edecek kişiler.
En rahat edecek kişiler. Hacı. Yani bir işte müdürün oğlu,
evet,
bir genel müdürün oğlu. Genelde eğer çalışanlardan rahatsa o şirket daha ileriye gidemez. Bir şirketin, bir holdingin, bir ne bileyim yani ne olursa olsun bir
organizasyonun,
her türlü organizasyonun içinde o organizasyonu daha sonra ileriye götürecek insanlar belki de en ağır imtihanlardan geçmek zorundalar. Bu ne demektir? Bu o ekibin her şeyini bilmesi manasına gelir. Sen onu bileceksin ki her şeye vakıf olacaksın. Yoksa eğer işleyen çarkın dişlerini bilmezsen, bir makine mühendisi onu bilmezse, anlayamazsa onu daha ileriye götürmesi mümkün değil ki.
Evet.
Dolayısıyla bu ağır şeyden en fazla şehzadeler geçiyor. Bir defa 4 yaşında teke tek bire bir hocadan, siz 60 kişilik bir sınıfta geçmek kolaydır Fehim Bey.
Evet.
80 kişilik bir sınıfta. Herkes geçer.
Yani, çan erisi diye bir şey var hocam.
Ya, kimse kalmıyor, ben görüyorum,
evet,
yani.
Siz de bilirsiniz.
Giriyor 80 kişi, 80 kişi geçiyor.
Beyit yazan geçiyor mu hocam?
Talebelerim duymaz.
Duymazlar hocam, biz bizeyiz.
Beyit yazan ekstra puanlar alır. Yoksa elbette ki bir beyitleceği geçmek gibi bir şey olmaz. Ekstra puanlar alır. Maalesef insanlar bir beyit bazen bir romandır. Bazen, evet, bir çok önemli bir derstir. Çok önemli hususiyetler. Bak bir
bu
beyit okudun, bir dörtlük okudun. Bunun içerisinde neler
saatlerce
var.
Saatlerce konuşabilirsiniz.
Şunu bilen insan, tabii ki konuşuruz. Şunu bilen insanlar bir şeyleri bilirler. Yani hem ecdadını tanırlar, hem tarih şuurunu tanırlar, hem ideal ve hedef korlar, hem bu uğurda çalışırlar. Bilmeyen bir insandan ne çıkar? Yani bilmeyen, işte şu tarihte şurayı fethetti.
Evet.
Şu kadar ders var mı onun içinde?
Hiçbir şey yok.
1566'da şöyle bir zafer kazandı ordu.
Unutuyoruz nitekim.
Yani unutursun veya tamam, şu şurayı aldı. Bu burayı fethetti. Bu burayı zapt etti.
Evet. Ne yani?
Değil mi? Yani şu ifadeler, şunlar, onun o geri planı, onun o hazırlıkları, çalışmaları, neler yaptıkları, ne gayretler gösterdikleri, nasıl bir mücadelenin içerisinde bulundukları, aldıktan sonra neler yaptıkları, onları oraya fetheden unsurlar, fethettiren. Yani şunları bilmediğimiz, değerlendirmediğimiz zaman sanki böyle güle oynaya gittiler de onlar da kapıları açtılar. Ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, misafir ağırlar gibi biz de sizi
niye
bekliyorduk.
Geç geldiniz,
hoş geldin, hoş üstüne, buyur otur köşk üstüne demişler ya. Sanki böyle bir şey gibi anlaşılıyor insanlarda.
Evet.
Yani ondan sonra tenkidi kolay. Evet. Çünkü adam çekmemiş, çile çekmemiş. Ben talebelerimi geçen böyle bir geziye götürdüm de şöyle daha bir saat aç kaldılar. Bir saat sızlanmalar başladı. Nerede duracağız, nasıl duracağız? Öldük, bittik. Ya tertemiz yol. Ama tabii şeyden Safranbolu'dan Amasra'ya giderken o dağların tepesinden döne döne döne döne döne iniyorsunuz. Ve tabii yolculuk bu baş döndürüyor. Kolay değil. Biraz da acıktılar. Biraz da hedefe 30-40 kilometreyle gidince yarım saatlik yol oldu mu 3 saatlik yol. Başladı sızlanmalar. Ne yapacağız? Nerede ineceğiz? Öldük, bittik. İşte o noktada bir şiir okudum. Herhalde hangisi? Onu ikinci bölümde mi devam evet, edelim? Bir ara verelim gibi tabii bakıyorsun. Nefeslenelim. O zaman da bir tabii şiir okuyalım.
Peki. Peki ikinci bölümde buluşmak dileğiyle efendim. Allah'a ısmarladık şimdilik. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz Fetih ve Fatih Sultan Mehmet Han. Hocam İzne'ye götürdünüz galiba talebelerinizi. İzlik Amasra. Amasra.
Ama Safranbolu, Safranbolu. Amasra. Safranbolu, Amasra.
Geziyorsunuz hocam maşallah.
Geziyoruz. Bu sıralarda yoğunuz epeyce. Edirne. Edirne, Safranbolu, Topkapı Sarayı.
Topkapı Sarayı. Bugün herhalde konferanslarımız
var. Bugünlerde konferanslar başladı.
Peki. Ben iletişim adreslerinizi hatırlatayım hocam.
Tamam.
tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Talebelerinizle giderken dağlarda yoruldular.
Sızlanmalar şeyler başlayınca dedim Fatih Sultan Mehmet bu dağları evet at üzerinde geçti. Ve yol yok.
Yol yok.
Ve araba yok. Ve o tepeler, yalçın kayalar ve ne sıkıntılar içerisinde aşılan o dağlar. Buraları at üzerinde yerine göre atından inerek kayalara tırmanarak zorluklar içerisinde indi ve onları görmüş oldular bir noktada. Şimdi dedim size bu Rum gazilerinin şöyle evet neler yaptıklarını anlatan meşhur bir destan şairimiz Allah rahmet eylesin. Amin. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun bir şiirini okuyayım sizlere dedim.
Buyurun hocam.
Milletin şehitler gaziler kolu şan yıldızlarıdır sönebilmezler. Kutlu analardan doğarlar lakin vatandan özgeyi ana bilmezler. Ve mübarek vatan bağrından özge can verip yatacak sine bilmezler. Kutalmış oğlunun at binenleri İznik'e varmadan inebilmezler. Danışment, mengücek, çubuk gaziler fırtınalardır ki dinebilmezler. İzmir'den denizi tutar Çaka Bey menzile varmadan dönebilmezler. Baba oğul şanlı kılıç aslanlar, vakit, saat, gün, ay, sene bilmezler. Kırarlar belini ehli salibin, usanmak, yüksünmek, gına bilmezler. O Osmanlılar ki Tuna'dan abdest alabilmeyince yuna bilmezler. Hem de sanırlar ki Nil sularından içebilmeyince kana bilmezler. Onlar ve nicesi evvelkilerdir, cennet mekandırlar, yana bilmezler. Sıkıntı çekmeden hedefe varılmıyor. Sıkıntı çekmeden hedefe varılmıyor. Sıkıntı çekmeden hedefi çizersin ama bakın Peygamber Efendimiz bir hedef belirledi ama 800 sene orası bekledi. O müjdenin gerçekleşmesi için 800 sene. Kimse durmadı. Güç, kudret, asker sahibi olan hep o idealle yandı tutuştu. Nice yüz bin, nice milyon şehitler o noktada verildi.
Güneşler doğdu,
eğer
battı.
Herkes yatsaydı o meşale Fatih'e kadar gelmezdi. Unutulurdu. Unutulmadı. Bunların devamı unutulmamaya sebep olur. Yeni yeni eskiler neden alamadı diye düşünürsün. Ben nasıl alabilirim diye hareketler edersin. Osman Gazi'den sonra ilk Çelebi Mehmet'le başladı Osmanlılar'da bu ideal. Bu meşale yandı. Ardından Yıldırım Bayezid 4 defa kuşattı. Ve belki Timurhan'ın müdahalesi olmasa Osmanlı'ya Ankara Savaşı'nda İstanbul Yıldırım Bayezid tarafından düşürülecekti. İkinci Murat Han yine aynı meşaleyi yaktı. Ve dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'e kadar bu yanan bir meşale olarak geldi ve meşaleyi en son o kaldırdı. Demek ki bununla oluşuyor. Eğer yoksa o heyecan, gayret, sen hedefe varamıyorsun. Şurada inelim, burada oyalanalım, bunu yapalım dersen hedefe varamazsın. Uyku ne uykusuzluğa, korku ne korkusuzluğa, artık alış susuzluğa, artık acıkmadan yürü demişler. Bir yere bir şeye hareket eden bir kimse uykusuzluğa, korkusuzluğa, susuzluğa, açlığa, her şeye tahammül sahibi olacak. Nereden geldik buraya? İşte şehzadelerin yetişmesi. Şehzadeler gerçekten açlık, susuzluk, uykusuzluk, gece gündüz ders çalışma, yetişme, en iyi bir silahşör olma. Bu noktalarda en ağır imtihandan onlar geçiyorlar.
Bütün ilimlerde. Mücehhez olma değil mi?
Yani 4 yaşında başlayan 7 sene çok ağır bir eğitim. Hani dedim ya 80 kişilik bir sınıfta siz arada kaybolursunuz.
Evet.
Herkes böyle ama birebir hocadan geçmeden, bilmeden, tam vakıf olmadan geçebilmeniz mümkün değil. Sınıfınızda 100 alan da bitiriyor, 50 alan da bitiriyor. 40 alana da biraz hoca destek oluyor. Biraz bilmem ne. Zaten artık atılma kalma bilmem ne oku
kalmadı.
Şeyi böyle bir meselemiz yok. Başarının başarısızlığı ne olduğu ama birebir derste sen anlamadan geçemezsin hocadan. Bir sana bir hoca tutmuş ve devamlı onunla berabersin ve bunun kadar ağır bir şey olabilir mi? Düşün ki bir sınıfta bir sınıfa giriyorsun, bir 80 kişiyle meşgul oluyorsun, bir de bir kişiyle meşgul oluyorsun.
Ve ne hocalar?
Ve ne hocalar?
Allame yani hepsi.
Evet. Şehzadeyi sopayla kovalayan hocalar.
Kim dövenler de var. Yani
bu iki tabii. Yani ikinci hani Mehmet Molla Gürani sert bir hoca. Molla Gürani vermiş onu.
Kabri de Millet Caddesi'nde.
Evet.
Çok yakın bir yerde. Ya. Gelen geçenler dua ediyordur. Geçen bir ziyaret ettim. Ne heybet.
İkinci Mehmet'i tabii malum hikaye ama bunlarda çok evet. Dersler var. Sopayla kovalayınca ertesi gün ikinci Murat geliyor padişah. Nasıl oğlumu kovalarsın? Sopayı kapınca padişah da ya senin ne sert hocan varmış diyor. Beni bile korkuttu diyor. Bunlar şimdi tabii şimdi daha hoca kaşını çatarken anne baba hocaya bağırmaya gelirse o çocuk bir evet. Şey alamaz. O zaman o çocuğu o hocadan al sen.
Evet.
Yani o çocuğu kendi elinle bitirmiş oluyorsun. Kendi elinle kendi bindiğin dalı kesmiş oluyorsun. Artık o hocadan al. Başkasına ver hiç olmazsa. Zira bitti. Sen hocaya oğlunla ilgili hesap sormaya gittiğin andan itibaren ve bu çocuğa yansıdığı andan itibaren o hoca, o talebenin o hocadan bir şey almasının imkan ve ihtimali kalmamıştır.
İstifade yolu kapanıyor.
Kapanıyor. Bitti. Benim babam döver hocayı. Benim babam bak ne yapar. Artık ne bırakacaksın? Hoca nasıl ilgilensin onunla? En ağır çarklıdan yani 11 yaşında sen onu bir sancağı vali olarak gönderiyorsun. Yine hocaları var. Devlet işleriyle ilgileniyor. Her meseleyle bizzat ilgilenmek zorunda. 11-12 yaşında bir yerin sorumluluğunu veriyor.
Şimdi saat 10 olunca eve gitsem diye düşünenler var.
13-14 yaşında savaşlara katılıyor. Bir bölgesinin askerleriyle beraber savaşa girişiyor. Yani hangi şeyde böyle bir durum söz konusudur? İşte geleceğin gerçekten idarecisini mükemmelen yetiştiriyor Osmanlılar. Yani bir ideal çizdiğin zaman o ideali nihai noktaya ulaştıracak kimseleri ve takımı ve ekibi kurmak lazım. Bu devlet adamlarıyla, ilim adamlarıyla, askerleriyle, esnafıyla, esnafı en böyle ahlaklı bir şekilde yetiştireceksin. Geri sağlam olduğu zaman o anneleri, o çocukları yani bir bütünlük bütün topluma yayılırsa tepeden tırnağa kadar bütün topluma ahlaki değerler en iyi bir şekilde verilirse bir toplum bir yere gidebilir. Şimdi bugün hani bir ideal düşünüyor bir işte hükümet diyelim ki bir ideal arkadan 50 kişi onu yaptırtmamak için çırpınıyor.
Evet.
Değil mi? Yani bu... 50 kişi onu yaptırtmamak için çırpınıyor. Nereye ne kadar kolay ulaşabilirsin? Bir de sen bir ideal çiziyorsun. Bütün toplum o ideale kilitleniyor. Bunu yapabiliriz biz.
Evet.
Biz bunu yapabiliriz de kilitleniyor. İşte ikisi arasındaki fark. Yani diğerleri daha güzel olması için yol gösterebilirler. Hayır o değil bizdeki. Onu yaptırtmamak üzere.
Tamamen
asla.
Yanlış diyor.
Tamamen yanlış. Hiçbir olmaz. Şey olmasın. Yani aynı şeyi Cumhuriyet tarihi boyunca mesela biz bunları gördük. Birinci Boğaz Köprüsü karşı çıkanlar ve mücadele edenler vardı.
Evet.
İkinci Boğaz Köprüsü karşı çıkanlar ve mücadele edenler vardı. İşte Vatan Caddesi karşı çıkanlar ve mücadele edenler vardı. GAP projesi karşı çıkanlar ve yaptırtmamak için mücadele eden. Şimdi hangi birisine biz olmasın diyebiliriz bunları?
Evet.
Hiçbirine şu olmasa daha güzel olurdu diyebileceğimiz bir şey var mı? O zaman köprüleri iki gün kapatıverelim.
Evet.
Ve bakalım nasıl olduğunu. Güzel oluyor. Nasıl oluyor bu işler? Yani şimdi dolayısıyla hedefe el birliğiyle kilitlenmek, toplumuyla, gençliğiyle.
Sizin güzel bir dörtlüğünüz vardı hocam. Ok, hedef.
Evet. Yani doğrular hedefe ulaşırlar, evet. Ve hedefe ulaşıyorlar. O herhalde doğruluk noktasında, evet, ifade doğruluk. Ediyorsun o dörtlü. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni, eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ama görmedim doğru da aç, eğri de tok. Eğri yay elde kalır, hedefe varır doğru ok. Hedefe doğru olanlar ulaşır Fehim Bey. Fakat bir millet itibariyle zaman kaybediliyor, evet, törpüleniyor, zamanlar kaybediliyor. Büyük meblağlar gidiyor, ekonomi yerine göre kayboluyor. Toplu olduğu zaman başarı çok daha erken ve çok daha ileri. Bugün işte dünyada 15. ülke, bazı şeylerde 5. ülke, 3. şunda şöyle bu. Neden dünyada gerçekten bir numara ve söz sahibi ülke, uluslararası bir güç ve bu güç süper bir güç. Bu illa senin diğerleriyle çatışmanı gerektirmiyor. Dünyada sen iyilikleri, güzellikleri, doğrulukların yanındaysan dünyaya da bunları kabul ettirmen kolay olur. Dünyaya da bugün mesela Türkiye, Orta Doğu'da bazı şeylerde atıyorum sözü %20 noktasında geçiyorsa %50 noktasında, %80 oranında neden geçmesin? Yani illa senin topraklarını genişletmen gerekmiyor bunun için.
Dün yine toplantıdan bir anı aklıma geldi hocam.
Ha, güzel.
Diyor ki Molière, meşhur bir şair bu, Fransız. Bir kitabı var, Kibarlık Budalası diye. Diyor ki 15. 16. yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman Han dönemi. Fransa'da diyor bir evde tesbih, seccade ve takke bulunmazsa o eve gerici gözüyle bakarlardı diyor. Bunlar bulunmak, bulundurmak evde bir güzel bir adetti. O gün şeyler, hatta diyor konuşmalarda en az birkaç Türkçe kelime kullanmak ayrı bir entelektüel
hangi
bir
hava. Hangi yüzyılda diye
bunu? 15-16. yüzyıl.
Evet.
Molière'in Kibarlık Budalası, okumanızı tavsiye ederiz dediler. İnşallah okuyacağız. Yani şimdi dediniz ya, siz kendi güzelliklerinizle örnek olursanız insanlar zaten isteyerek alıyorlar. Şu anda bizim yaptığımız gibi Batı'yı mesela çoğu yerde kullanıyoruz.
Bak aynı şey çok çarpıcı bir şekilde, hani Lale Devri denilen, evet, 3. Ahmet dönemidir. 3. Ahmet döneminde o 3. Ahmet dönemi, Lale Devri deyince insanların kafasında hemen,
evet, hemen eğlence,
eğlence falan, anladım, böyle şeyler oluşur. Halbuki o devre, o devreden önce yaklaşık belki bir 20-25 sene süren harpler dönemi vardır ve çok sıkıntılı dönemlerdir.
Evet.
Karlofç Anlaşması'yla en çok toprak kaybına sebep olduğumuz bir dönemdir o. Osmanlı'nın toparlanmasına, güçlenmesine, kendine gelmesine ihtiyaç vardır. Ve uzun bir sulh dönemi gibi bir dönem olur. Hani en fazla işte şey matbaa neden gelmedi diye tenkit edilen,
evet,
bir dönem. Halbuki o dönemde gelmiştir işte.
Yani.
O dönemde matbaanın ve bu neyi gösteriyor? İlmi faaliyetlerin çok üst düzeye çıktığı bir dönem olacaktır. Orduda topçu ocağı, humbaracı ocağı, ocakları yenilenecek ve çok ciddi adımlar atılacaktır. Dışarıdaki gelişmeler takip edilecektir. Ha bu arada harplerden bunalmış, ekonomisi perişan bir hale gelen, sıkıntı çekmiş halkın nefes aldığı, şöyle kırlara, şeylere çıktığı dönemler olacaktır. Evet. İşte kağıthanede, evet, kökler, kasırlar, zevkin de, edebi zevkin de üst şeye çıktığı bir dönem olacaktır. Önceki gün bana bir yerde ben Lale Devri'ni çok merak ediyorum falan, oradaki eğlenceleri bile dedi. Birisi, bir arkadaş öyle söyledi. Ya helva yediler dedim. Çok mu büyük bir lüks içindelermiş? Biz tarih kitabında helva sohbetleri diye okurduk. Helva sohbetleri yapmak çok mu lüks? Sen dedim şimdi 10 katını, 50 katını yaşıyorsun.
Yani.
Yemediğin tatlılar önünde akşamları helva sohbetleri evlerde muhabbet ediyorlar. Zaten o zaman şey sohbettir. Yani şimdiki gibi adam televizyonlarda bilmem ne programları izleyecek, bilmem ne maçlarına gidecek, ne konserlerini takip edecek diye bir şey yok. İşte evlere oturacaklar, birbirlerini ziyarete gidecekler. Bir helva sohbetleri.
Evet.
Ve gündüz kadınların belki yine kendi meşru daireleri içerisinde o kır sohbetleri, kır falan, evet, kır gezintileri olacaktır ama devletin yapmış olduğu adımlar var. Ve Lale Devri de zaten 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılda çıkmış bir tabirdir.
Tabii
söylenen tabii bir şey değil. Bir diyeceğim de işte o dönemde de Fransa'da, Avrupa'da Türkiye özel bir Türk odaları, şark odası, bu Osmanlı odasıdır. Hı. Avrupa'da her bir kimsenin o yakınlık, savaşsız geçen dönem, birbirlerini tanıma dönemi gibi bir dönemi de beraberinde getirecek. Onun için 100 yılı sordum, 15-16'da nasıl evet. olduğu gibi bu dönemde şark köşeleri ortaya çıkacaktır Türk odalara. Avrupa'da.
Abdülaziz Han'ın ziyaretinde Avrupa'da insanlar görmek için sokaklara akın etmişler.
Evet.
Bir Osmanlı sultanını göreceğiz diye. Şimdi mesela bize Türkiye'ye bir yabancı Hollywood'dan bir aktris gelse millet birbirini ezer.
Ezer.
Aynı belki. Evet. O daha fazla tabii. Evet hocam. Konuyu dağıtmamak için geri dönüyoruz.
Sık sık tabii evet. ileri gideceğiz. Geri, yeniden ileri.
Evet. Tarih böyle bir şey.
Evet.
Gerçek tarih. Doğru adreste malum. TGRT FM. Gönüllerimizin radyosunda. Peki 2. Mehmet Han'ın yetişmesinde büyük, önemli şahsiyetler
evet.
var.
Evet. Şimdi 2. Mehmet'in yetişmesi işte bu bir gelenek. Şehzadelerin evet. en iyi şekilde yetişmeleri ve onların devrin en büyük hocalarından ders almaları. Osmanlı'da en mühim bir gerçekten bir sistem. Ve dolayısıyla aynı şekilde 2. Mehmet de 1432'de Edirne'de dünyaya geldi. Ve daha küçük bir yaştan itibaren devrin en mümtaz hocalarından derse başladı. Ve burada ben 2. Murat Han'ı çok farklı bir noktaya da koyuyorum. 2. Murat Han aynı zamanda sanki bir İstanbul Fatihini yetiştirdiğini düşünüyor. Zira 2. Murat Han'ın İstanbul'la ilişkisini gözden geçirdiğimizde ortaya çok farklı farklı hadiseler çıkıyor. Bunlardan bir tanesi daha tahta çıktığının ertesi yılı İstanbul kuşatmasıdır 1422'de. Ciddi manada bir İstanbul kuşatması var. Ve bu kuşatmaya Emir Sultan da bütün talebeleriyle beraber katılıyor.
Bursa'dan.
Bursa'dan. Emir Sultan'ın İstanbul önüne gelmesi müthiş bir manevi havanın doğmasına yol açıyor. Asker müthiş cesaretleniyor. Emir Sultan'ın talebeleri çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Kendisi hakeza. Dolayısıyla bir atının üzerinde savaş şeylerini giymiş Emir Sultan'ın bambaşka bir şey ve müthiş bir hava oluştu diye tarihlerde bunu yazıyorlar. Hatta kale düşmek üzereydi. Şey kaçıyor imparator.
Evet.
Düşmek Bizans. Üzereydi. İşte o arada Bizans'ın meşhur taktikleridir bu. Türk'ü Türk'e kırdırmak ve entrika taktiği her zaman 2. Murat Han'ın kardeşi Mustafa'yı devreye sokuyor.
Evet.
Kardeşi Mustafa isyan ediyor. Bunun üzerine bir gün böyle onun isyan haberi geldiği zaman Türkler neredeyse böyle son derece süratle sanki bir tehlike geliyormuş gibi kalenin önünden uzaklaşırcasına ayrıldıklarında Bizanslılar şeyi Meryem Ana şeyine bağlayarak dualara başlıyorlar. Yani kale düşmek üzere İstanbul belki de bir ay içerisinde bir ay bile dayanamayacak evet. gibi bir düşünce içerisindeydi. Böyle uzaklaşıyorlar. Şimdi ben bunu ciddi değerlendiriyorum. Zira daha tahta çıktığının 2. yılı. İstanbul'u neredeyse alabilecek kadar bir şeyin içerisinde. Yani burada tabii İstanbul'u düşürmek bu esnada Fatih'in o son fethi bir tarafa bırakırsak 3 yıla 5 yıla yayıp açlıkla bırakmak, her taraftan çevirmek. Çünkü surları aşacak o zaman surları yıkacak toplar yok.
Evet.
Dolayısıyla daha çok açlık şeyle bırakıyorlar. Bir de surlar son döneme kadar güçlü değil. Son 30 senede çok güçlendirilecek.
Hmm.
Çok daha tedbirler alınacak. Yıldırım Bayezid döneminde de 2. Murat döneminde de bütün İstanbul'u çevirip açlık şeyiyle üşürmek daha önemli. Yani böyle bir fetih. Fakat 28 sene daha iktidarda kalmasına rağmen 2. Murat Han bir daha asla kuşatmıyor. Bu mesela çok önemli bir şey.
Bir şey mi var acaba? Bir rüya mı?
Ha işte
veya bir
neden yani?
Mi?
Neden bunu kuşatmıyor?
Evet.
İşte bu noktada bir Hacı Bayram-ı Veli hadisesi var.
Evet.
Hacı Bayram-ı Veli'den dua istiyor. Hacı Bayram-ı Veli de kendisi Edirne'ye geldiğinde hünkârım
evet.
bu fethi sen ve ben göremeyiz.
Evet.
Fakat şu beşikte veya şu dışarıda oynayan çocukla muhtemelen beşikte olması lazım onun daha küçük yaşta olması lazım.
Evet.
Çocukla bizim köse görürler. Oradaki o çocuk tarif ettiği 2. Mehmet'tir gösterdiği. Bizim köse dediği de
Akşemseddin'dir.
Şimdi bu işte bu andan itibaren benim şahsi değerlendirmem, 2. Murat Han bir Fatih yetiştirmeye başlıyor. Evet. Bir Fatih yetiştirmeye. İşte o Fatih'i nasıl biraz daha yetiştirecek?
3. bölümde. Bir ara daha verelim. Tekrar buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık efendim. Tarih ve İnsan programının 3. bölümünde tekrar beraberiz. Konumuz Fetih ve Fatih Sultan Mehmet Han. İletişim bilgilerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam nasıl yetiştiriliyor?
3. bölüme geldik.
Evet, 3. bölüm. 2. Mehmet Han.
İşte 2. Murat Han babası.
Evet.
Bir Fatih yetiştirmeye o şeyi aldı. Hacı Bayram-ı Veli'den. O işareti aldı. Artık bu çocuğu en güzel bir şekilde bir Fatih yapmak için çırpınıyor. Bunun yine yanında muhtemelen yine bu Hacı Bayram-ı Veli bir işaret verdi. Akşemseddin. Evet. Akşemseddin çok farklı bir alim. Akşemseddin fen ilimleriyle mücehhez ki mikrobu keşfeden evet. Yine büyük bir alim olarak tıp ilmindeki yeri bunlar bilinir fen ilimlerinde. Ve din ilimlerinde büyük bir mütehassıs ve aynı zamanda Hacı Bayram-ı Veli'den tasavvuf ilmini almış. Gerçekten çağının en büyük alimlerinden bir tanesi.
Evet.
2. Mehmet'le bizzat ilgileniyor ve onun yetişmesinde çok büyük bir pay sahibi oluyor. İkincisi Molla Gürani. Molla Gürani yine gerçekten büyük bir alim ve kendisini belki TGRT FM dinleyicilerine biz nakletmiştik. Onun bir programımızda yine geçmişti. Evet. Sonra yine anlatırız. Onun gelişi çok önemli. 2. Murat devrinin büyük ulemasından Molla Yegan hacca gittiği zaman
evet.
Kahire'de kendisiyle karşılaşıyor. İlmine hayran kalıyor. Kudretine hayran kalıyor. Ve gerçekten ders vermekteki kabiliyetine hayran kalıyor. Ve kendisine Osmanlı padişahlarının İlim adamlarına verdiği kıymeti, hürmeti, alimlere gösterdiği saygıyı onu anlatıyor, kendisini ikna ediyor ve Edirne'ye getiriyor. İşte 2. Murat Han Edirne'de tanıştığı, karşılaştığı bu büyük alimi hemen 2. Mehmet'in eğitimine veriyor. 2. Mehmet'in eğitiminde en önemli pay Molla Gürani'nindir. Keza Molla Hüsrev zamanın en büyük tefsir alimlerinden bir tanesidir. Din ilimlerinde büyük bir üstattır. Fatih Sultan Mehmet onun için zamanımızın İmam-ı Azamıdır der Molla Hüsrev. Bu büyük alim yine 2. Mehmet'in hocasıdır, yetiştiricisidir. Dolayısıyla gerçekten çağının yükseklikleri vardır ama ilim noktasında da Fatih'in yetişme çağı en yüksek bir devredir. Şimdi burada aslan payı kimindir bir noktada? 2. Murat Han'dır. Babanındır. Yani 2. Murat Han Osmanlı kültür hayatının en yüksek devresine çıktığı dönemdir. Çok önemli bir kültür devresi vardı. Sanki Fethin kültür hayatını 2. Murat Han hazırlamıştır. O sebeple ben 2. Murat Han'ı İstanbul'un manevi fatihlerinden 3. kişi olarak değerlendiririm.
Evet.
Yani İstanbul manevi fatihlerini şöyle sıralayarak geldiğimizde hani Peygamber Efendimiz'in o müjdesi, o manevi işareti haber verdi. Yine İstanbul dışında, hemen surların dışında yatmakta olan Ebu Eyyub evet. El-Ensari Hazretleri o meşaleyi yaktı. Orada metfun olmakla onu tutuşturdu. Ve nice sahabiler var ama çok meşhur olduğu için evet. Tabii ifade ediyoruz. Ve 2. Murat Han o kültür hayatının zeminini hazırladı. Sanki o güzel orduyu, o güzel komutanın yetişmesine bir şey, en büyük pay sahibi oldu yetişmesinde ve hazırlanmasında. Bu noktada 2. Murat Han'ın yeri fevkalade önemli. İşte bakıyoruz Molla Hüsrev, Molla Gürani, Akşemseddin gibi alimler, Şahabettin Paşa, Zaunos Paşa gibi
Çandarlı
bir noktada 2. Murad'ın yanında. Ancak Fatih'in yanındaki Şahabettin Paşa, Saruca Paşa, Zaunos Paşa bunlar devşirme, daha Osmanlı'nın o devşirmeden gelen, belki Yıldırım Bayezid döneminde bir kısmını kaybettik biz Ankara Savaşı dolayısıyla.
Evet.
Ondan sonraki dönemde en üst düzey Yani her türlü çarkın dişlileri arasından devşirme sistemiyle alınmış ve müthiş bir şekilde yetişmiş. Bunlar komutanlar. Ve bu komutanların elinde 2. Mehmet bir gerçekten bir dünya amirali, generali, bir komutanı olarak yetişiyor. Yani bir padişah aynı zamanda mükemmel bir komutan, amiral. Böyle bir şey var. Mükemmel bir general diyelim biz ona. Böylesi bir yönü var 2. Mehmet'in ve müthiş bir alim. Bir taraftan alim, bir taraftan devlet başkanı, bir taraftan general, komutan. Genelkurmay başkanı diyoruz ya, yani evet. Dişlinin bütün çarklarından geçmiş bir kişi var. Her yönüyle bu hocalardan dersini almış bir kimse. Ki 2. Murat bununla da bırakmıyor bak. Evet. Yetişmekte gerçekten kendisinden önceki ahfadını geçecek bir noktaya geliyor. Kendisi hayattayken 12 yaşındaki oğlu Mehmet'i tahta çıkartıyor. Bunun misali yok.
Değil mi?
Bunun bir ikincisi yok. İşte bu sebeple o Fatih'i hazırlıyor derken, yani çok böyle vereceğimiz örnekleri var. Hiçbir misali olmayan, kendi sağlığında onu sanki onu görmek istiyor. Görmek istiyor. Ve bu noktada bile 2. Mehmet daha tahta oturur oturmaz hedefi İstanbul olarak belirliyor. 12 yaşında. İşte Çandarlı'yla belki kapışmasının temel nedeni de buradan ortaya çıkıyor. Evet. Bunu düşünmesi bile Çandarlı'yı rahatsız ediyor. Zira 2. Murat döneminin tahttan çekilmeden önceki son dönemleri çok karışıktır.
Evet.
Özellikle Macarlara karşı ciddi bir iki mağlubiyetleri vardır. İki tane meşhur bozgunları vardır Balkanlarda. Son anda tutunmuştur. Çok büyük mücadeleler çekmiştir. Seged'in anlaşmasını imzalamıştır. Karamanoğulları Anadolu'yu karıştırmışlardır. Onlara karşı bir yine bir mücadele içerisinde bulunmuş. Onlarla da anlaşma yapmıştır. Dolayısıyla 2. Murat Han tahta terk ederken oğluna aslında hem Balkanlarda hem Anadolu'da ciddi anlaşmalarla devleti bir sulh, sükun, rahatlık dönemine kavuşturmuş ve oğluna öyle bir devlet bırakmıştır. Kendisi Manisa'ya çekilmiştir. Şimdi bu devrede, böyle bir devrede 2. Mehmet'in birdenbire İstanbul'u düşünmesi Çandarlı'yı rahatsız edecektir. Aslında Çandarlı çok tecrübeli bir devlet adamı. Yıllarca bu sıkıntılı devrede 2. Murat'la beraber bulundu. Çandarlı'yı da öyle hani 2. Mehmet tarafından öldürüldü veya fetih dönemindeki hareketlerine bakarak hemen bir tarafa itmemek lazım.
Evet.
En tecrübeli bir devlet adamıdır ve 2. Murat Han oğlunu ona ısmarlamıştır aslında. Onu yerinde tutmakla, ona vermekle ona sahip çıkmasını istemiştir. İşte Çandarlı gibi tecrübeli bir devlet adamı sıkıntıdan çıkmış bir devletin yeniden sıkıntıya düşmesini, yeniden Avrupa'da nice zorluklarla bir anlaşma yapılmışken bunun bozulmasını istememektedir.
Evet.
Dolayısıyla da bundan rahatsız olacak ve bu işin karşısına çıkacaktır. İşte bu durum Çandarlı'yı devşirme devlet adamlarıyla bir karşı karşıya, iki hükümet, iki klik, iki bölüm haline getirecektir devletin başında. Fakat Çandarlı bunda muvaffak olacaktır. İş düzeni kurmakta, yani belki İstanbul'un fethini geri plana aldırmakta başarılı olacaktır. Çandarlı bunu sağlayabilecek güçtedir ve bunu yapmıştır ama karşı tarafta aynı düşüncededir. Onlar da genç bir çocuk, 12 yaşında tahta çıkmış. Biz neden duruyoruz? Biz anlaşmaları bozalım. Zira Bizans bundan büyük bir Osmanlı'yı zaten atmak istiyor Balkanlardan. Karamanlılar ya 2. Murat delirdi. Dağlara düştü.
Avare geziyor.
Bari biz hemen bundan istifade edelim. Biz Anadolu'yu alalım, siz Balkanları alın diye heyecanlandırmıştır. Papalık Osmanlı'nın can düşmanıdır. Evet. O da Macar kralına haydi demiştir. Macar kralı, benim yeminim var. Ben İncil üzerine yemin ettim deyince, ya bunlara verilen yeminin kıymeti olmaz, değeri olmaz. Bozabilirsin diye fetva verecektir.
Evet.
Bak papayı görüyor musun? Halbuki Hazreti Muaviye bir dönem Rumlarla anlaşma yaptığında, Rumların üzerine sefere çıkacakken yanında büyük Ebu Zer Gıfari Hazretleri diyor ki, önce bilgi ver bozacağını, hazırlansınlar. öyle şeyi bozamazsın anlaşmayı. Peygamberimizin sözü var tek yönlü olarak. Evet. Onlara bilgi vereceksin. Ben bu anlaşmayı bozdum. Üzerinize geleceğim. Veya şu şu şu şeyleri istiyorum. Siz diyor ona önceden haber vermezsem uygun olmaz. Bunun üzerine Hazreti Muaviye seferi durduruyor. Onlara haber veriyor. Ondan sonra ancak. Halbuki Balkanlarda birdenbire müthiş görüşmeler, haberleşmeler ve tek yanlı karşı tarafa söylemeden birdenbire Müslüman memleketlerine saldırmalar var. İşte bunun üzerine ortaya bir karışıklık çıkacaktır. Evet. Yani bu karışıklık Varna Savaşı'nı beraberinde getirecektir. Bu karışıklık Kosova Savaşı'nı daha sonra ortaya çıkartacaktır. Ama asıl olarak da Çandarlı'yla 2. Mehmet arasındaki ipleri gittikçe gerecektir. Zira 2. Mehmet Varna'da düşman gelirken kendisi karşılamak isteyecektir bunu. Bu orduyu kendi karşılamak isteyecek. Ben gideyim çünkü padişah.
Evet.
Çandarlı ise kudretli bir devlet adamının olmasını isteyecektir. 2. Murat Han.
Evet.
Yani 12-13 yaşında bir çocuğun idare edeceği
bir ordu nasıl olur?
Ya bir Haçlı ordusu geliyor Varna'da.
Evet.
O güne kadar belki gelenlerin içerisinde en güçlü bir ordu geliyor. Büyük bir ordu geliyor. Şimdi bunu Çandarlı açıkçası güvenemiyor. 12 yaşında bir genç de bunu nasıl savabilir, nasıl edebilir? 2. Mehmet ise kendini göstermek istiyor.
Evet.
Yani o şimdi bir düşman eğer o şeyi yenerse, bu orduyu bozarsa yeri sağlamlaşacak. Zira babası da orada oturuyor. Böyle bir durum yok ki Osmanlı tarihinde.
Evet.
Mağlubiyet ise zaten kendisinin çekilmesi, babasının gelmesi manasına gelecek.
Yani.
Onun için işte aradaki problem gittikçe gelişiyor, artıyor. Babası geliyor ama bu defa da oğlunun bir komutanı olarak savaşa katılıyor ve Varna Savaşı'nın kazanılmasıyla yine geri gidiyor. Yine oğluna bırakıyor. Sanki oğlunun komutanı olarak bulunuyor.
Evet.
Çandarlı ise savaşın akabinde babasının 2. Murad'ın tahta oturacağını bekliyordu. Hmm. İşte bu durum gerçekleşmeyince Çandarlı yeni şeylere girişiyor. Yani askeri ayaklandırma gibi. Yeni. İşte Çandarlı'nın bana göre asıl hatası oradadır.
Evet.
Buçuktepe vakası deriz biz. Belki bu hadiseden 2. Mehmet'in Çandarlı'yla olan o şeyinden babasını çağırırken söylediği sözler, Çandarlı'ya söylediği sözler, onlar 2. Mehmet'in nasıl yetiştiğini gösteren orada ipuçları var Fehim'le.
Ayrı bir...
Onları inşallah önümüzdeki hafta
inşallah.
Hem Fetih'le beraber konuşurken hem de o noktalara bir değiniriz.
Evet.
Zira orada Çandarlı'ya söylediği ifadeler, sözler, babasını çağırması, savaş esnasındaki tutumu, babasına tahtı devrederken gösterdiği tutumu, bana göre 2. Mehmet'in 13 yaşındayken nasıl bir şehzade olarak yetiştiğini gösteren en önemli ipuçları olacaktır. Evet.
Bazı sözler söylendiği yerde önemlidir değil mi?
Evet.
Evet hocam, devam etmek isteriz.
Evet ama herhalde sürede
vakit mahdut.
Şimdi yeni başladığımız zaman aynı şekilde evet. Devam edecek. 2 dakika sonra da diyeceksin ki hocam evet. Süre doldu.
Üzülerek.
Yani Fetih, Fatih. Hem bizim çıkartacağımız çok dersler var. İşte konuşurken zaten hep bunlara değinerek gidiyoruz aslında evet. Biz. Yani motamot bir fetih hareketi şöyle oldu, şöyle oldu, yani, şöyle oldudan ziyade burada çok çıkartılacak ipuçları ve dersler var. Ben açıkça dinleyicilerimize onları bir ifade etmek, işaret etmek, dikkatlerini çekmek suretiyle muhtemelen siz de zaten biliyorsunuz. O şekilde gitmek istiyorum ve o şekilde vermek istiyorum. Önemli olan da zaten o dersleri alabilmektir. O işaretleri alabilmektir. Yoksa gerisi tarih, kuru bir tarihten
evet.
Öte bir şey olmaz. Halbuki her ilimde bir maksat vardır. Yani siz kimya ilminden bir şeyler çıkartırsınız ve onu hayatınızda o kimya ilminin bir sürü şeylerini evinizde görürsünüz.
Evet.
Değil mi? Faydasını, matematik evet. ilmini sen alışverişte kullanmazsan etmesi bir takım yerlerde en basitinden en yükseğine
evet.
Uzay bilimlerindeki hususiyetlerine kadar bir de kullanma alanları vardır. Şimdi bunları kullanmazsan kuru bir ilim, faydasız bir ilimden öte gitmez. Tarihin ilmi de bu dersleri, bu ibretlik hadiseleri çıkartabilmek ve onlardan ibret alabilmektir.
Evet.
Onun için inşallah Fetih'te tabii çok çıkartacağımız dersler var.
İnşallah.
Haftaya devam ederiz. Ben iyi akşamlar
çok
diliyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Tekeret Efendi dinleyicilerine. Sağ olunlar olun diyorum.
İkinci Murat Han'ın bir beytiyle o zaman veda edelim. Bize ısmarlamadılar ya şu yalancı dünyayı. Gidelim birkaç gün zikredelim Mevla'yı demiş. Efendim çok teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için. Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık.
Tarih ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.